Ayrım 14.
Her birisinin de başı yana, omuzlarının üstüne düşmüştü. Jandarmalar eşkıyaların tüfeklerini de kucaklarına koymuşlardı. Fişekliklerine dokunmamışlar, kimisinde çaprazlama, kimisinde belden bağlama öyle duruyorlardı. Kimisinde kama, kimisinde tabanca dürbün vardı. Kel eşkıyanın da önüne kocaman bir bomba koymuşlardı tüfeğinin kundağı yanına. Kaza jandarma kumandanlığı eski bir yapıydı ve çok geniş, bir metre kadar yüksekliği olan bir taş duvarla çevriliydi. Tek katlı hapishane damı da bu geniş avlunun içindeydi. Kumandanlık avlusunda 3 tane de antika, üstü işlemeli büyük mermer taş duruyordu. Çok eskiden, eski eserlere meraklı bir Osmanlı yüzbaşısı bu yapıtları Anavarza Kalesi'nin yakınındaki bir hüyükten kağınılarla getirtmişti. Birisinin üstünde caddeye bakan yüzüne çok güzel, düz burunlu bir kadının resmi vardı. Ötekiler asma yaprakları ve koyun başları, 5 yapraktı, birbirlerine benzeyen çiçeklerle bezeliydi. Caddeyi bir anda büyük bir kalabalık doldurmuş, avlu duvarın üstünden orada yan yana dizilmiş eşkıyaların boynu bükükle ölülerini seyrediyorlardı. Kasabanın tek fotoğrafçısı gözlüklü Rahmi hemen makinesini kapmış, yüzbaşından izin almış, içeriye girmiş, eşkıyaların resimlerini çekiyordu. Resim çekerken de eşkıyaların başlarının dik durmasını istiyor, ne yaparsa yapsın bir türlü onların başlarını dikleştiremiyordu. Sonunda onların başlarını dik tutması için bir jandarmanın kendisine yardım etmesini yüzbaşıdan istedi. Yüzbaşı da Kertiş Ali Onbaşı'ya emir verdi. Bu sırada olayı baştan sona kadar yaşayan Vay Vay köyünden Muslu Çavuş köye gidip olayı onlara da haber vermeyi akıl etti. Duvarın dibine yan yana dizilmiş ölülere kalabalığın arasından bir daha baktı, sonra yola düştü. İnce Mehmet dedikleri adamı burada da pazar yerinde de epeyce yakından görmüştü. Bu adamı hiç mi hiç İnce Mehmet'e benzetememişti. Az önce avlu duvarının oradan baktığında sağdan 3. kişinin İnce Mehmet'e benzediğini fark etti. Demek jandarmalar o zebella gibi adamla İnce Mehmet'i karıştırmışlar diye düşündü. Ya da kendisi yanlış görmüştü. İnce Mehmet diye onu göstermişler de o zebella gibi adamı anlamıştı. Köye gün kavuşurken girdi, köyden çıt çıkmıyordu. Ne bir kedi miyavlıyor, ne bir köpek ürüyor, ne de bir kuş ötüyordu. Doğru muhtar boynu uzun Seyf Ali'nin evine gitti. Duydun mu Seyf Ali emmi, başımıza gelenleri? İnce Mehmet'in ölüsünü dağlardan bugün getirdiler diye kara haberi ona ulaştırdı. Boynu uzun Seyf Ali boynunu uzatarak, sus dedi, sus Muslu Çavuş, sus ki ocağımız battı. Sus ki koca Osman bunu bilmiyor, duyarsa ölüverir. Seyran da bilmiyor, yoksa bütün köy biliyor. Bir yaz çökmüş köyün üstüne. Sus oğlum sus. Koca Osman duyarsa ölü verir. Nasıl ederiz de ona bu kara haberi duyurmayabiliriz? Seyran da perişan olur ya, o genç, sağlam. Mümkünü yok dedi Muslu Çavuş. Bir gün nasıl olsa duyacak Osman emmi. Duyacak. Duyar duymaz da canı oracıkla çıkıverecek. Vay koca Osman emmi vay. Vay ki vay, akıbeti bu mu olacaktı? Dağlar gibi koca Osman'ın. Başına böylesi işlerde mi gelecekti? Allah düşman başına vermesin böyle bir felaketi. Muhtar boynu uzun Seyf Ali ile Muslu Çavuş o gece uyumadılar. Sabaha kadar konuştular. Köydense çıt çıkmıyordu. Sabah oldu, gün kavuştu, gene köyde çıt yok. Bütün ovada öylesine bir sessizliğe bürünmüştü ki ortalık çın çın ötüyordu. Sanki köydeki bütün ovadaki canlıların üstüne bir ölüm uykusu örtmüştü. Toprağın altında bir tohum çatlasa sesi duyulacaktı. Gün kuşluk olunca Muslu Çavuş Seyf Ali'nin evinin kapısından dışarıya 1-2 adım atıp hemencecik de geriye döndü. Köyün sokaklarında hiçbir canlı yoktu. Böylesine bir sessizlikten ürkmüştü. Gene karşı karşıya geçip oturdular. Sabaha kadar her şeyi konuşmuşlar, yorulmuşlardı. Ellerinde birer çöp, önlerindeki ocağın küllerini karıştırıyorlardı. Uzun, bu yoğun sessizliği yırtan bir çığlıkla irkilip ayağa fırladılar. Çığlık öylesine uzun, ustura gibi keskin bir çığlıktı ki sanki göğü ikiye biçmiş geriye dönüp susmuştu. Eyvah Muslu Çavuş dedi Seyf Ali, bu çığlık Seyran'ın çığlığı. Şimdi artık koca Osman duyar, bir cenaze daha kaldırırız yarın öbürsü gün. Haydi Seyran'ın evine gidelim. Seyran evinin duvarının dibine çökmüş, oraya yumulmuş, gözleri kapalı, kıpırtısız duruyordu cansızmışçasına. Taş gibi, devinimsizdi. Eve her gelen Seyran'ı bu halde görünce hiçbir söze varamıyor, bir köşeye büzülüp oturuyor, gözlerini de Seyran'a dikip kala kalıyorlardı. Seyran'ın evinin önü gittikçe kalabalıklaşıyordu. Gene yoğun sessizlik olduğu gibi sürüp gidiyordu. Ortalıkta ağır, öldürücü bir hava vardı. Kuşluk layın aşağı yukarı köyün bütün insanları Seyran'ın evinin önüne gelmiş çömelmişlerdi. Yalnız koca Osman'la kamerana yoktu ortada. Herkes de onları bekliyordu. Bu ağır hava daha fazla süremezdi. İşkenceden de ölümden de öte bir şeydi. Köyün göğünden geçen bir ak bulutun gölgesi üstlerinden geçti. Üstlerindeki dut ağacından karşı salkım söğüde birkaç kuş uçtu. Tam bu sırada ortalığı sevinç dolu bir gülüş çınlattı. Köylüler başlarını çevirince öteden en güzel giyitlerini giyinmiş, gümüş kösteğini, savatlı işlemeli kuburunu beline bağlamış, dizleme nakışlı çoraplarını çekmiş, ayağındaki kırmızı postalları parlayan koca Osman'la gene bayramlıklarını giyinmiş, burnuna altın hırızmasını takmış kameranayı gördüler. Koca Osman'ın sesi çınladı. ''Şunlara bakın hele şunlara'' dedi. ''Mezar taşları gibi ne çökmüş kalmışsınız öyle. Uzun boyunlu muhtar, seni ben de akıllı bir adam sanırdım. Tuh senin adamlığına.'' Seyran'ın yanına gitti durdu. Onun baş ucunda biraz bekledikten sonra sert buyurucu bir sesle ''Kalk kız ayağa'' dedi. ''Ahmak avrat, ne öyle oturmuş kalmışsın bir yas evinde gibi. Sen de bu ahmak köylüye, bu akılsız Seyf Ali'ye uymuşsun. Kalk yoksa ayağımın altına alırım seni. Kim öldürebilirmiş ki benim Şahin'imi, İnce Mehmet'imi, oğlumu? Yılda kaç kez öldürür o kasabalılar, o ağalar aslanımı? İlk kez mi duyuyorsunuz onun ölüm haberini?'' Kahkahayla gülüyor, çömelip kalmış köylülerin arasında dolaşıyor, eğleniyor, şakalaşıyordu. ''Aha! Tuzlayayım da kokmasın o Faruk yüzbaşı. O vuracakmış benim Şahin'ime. Ha ha ha! Kim bilir kimi, hangi zavallı eşkıyayı vurmuştur da İnce Mehmet yerine. Onunla övünüyordur ödlek Faruk Efendi.'' Olduğu yerde durdu. Sert ayağını yere vurdu. ''Bre ahmaklar, deli insanlar. Böyle yas tutacağınıza, böyle kanınız kuruyarak mezar taşı kesileceğinize, biriniz gidip de jandarma kumandanının kapısında eşkıya ölülerine baksaydınız ya, içinde Şahin'imin ölüsü, ağzımdan yer alsın. Tu tu tu tu, ağzım dilim kurusun, ölüsü var mı yok mu diye baksaydınız ya, bu köylüden başka kim tanır, kim bilir ki Şahin'imi? Kim, kim, kim? Sağ adamın yası tutulmaz, haydin kalkın.'' Sesi o kadar buyurucuydu ki herkes ayağa kalktı. Bu sırada da Seyran yola düşmüş kasabaya doğru koşuyordu. ''Bırakın gitsin'' dedi koca Osman onun ardından gülümseyerek. ''Aklı başına geldi Falli'nin, şimdi gidip de görecek.'' Kameranayı kolundan tuttu. ''Haydi çabuk eve gidelim de ben bir iyice karnımı doyurayım.'' diye çekti götürdü. Bundan sonra dedi ki köylüler açılmaya, birbirleriyle konuşmaya başladılar. Seyran kara çalılıkların, kamışlıkların aralarından geçiyor, küçük bölüklere düşüyor, altın sarısı filezli tarlalardan koşuyordu. Kasabaya yetişmek için en kısa yolları arıyor, çukur, tepe, ark demiyor, gözü hiçbir şey görmeden gidiyordu. Kasabanın önünden geçen çaya ne zaman vardı farkında değildi. Bacakları, elleri, yüzü bile yırtılmış kanamıştı, bunun da farkında değildi. Akarsuya gelince bir an kıyısında durduktan sonra yere oturdu, ayakkabılarını çıkarıp eline aldı. Ayağa kalkınca öylece bir an daha düşündü, sonra da suya vurdu, karşıya geçti. Orada ayakkabılarını giyerken, ya az sonra İnce Mehmet'in ölüsüyle karşılaşırsam, işte o zaman ne yaparım diye düşündü. Köye doğru birkaç adım attı, kumlardaki kendi ayak izlerini gördü. Topaç gibi bir kara arı delirmişçesine mosmor açmış bir hayıt çiçeğinden öbür hayıt çiçeğine vızıldayarak, dönerek, uğunarak, bir uçak gibi sesler çıkararak gidip geliyor, bir kuş kadar büyük mavi benekli turuncu bir kelebekle bir sığır kuyruğunun üstünde durmuş süzülüyordu. Sarıca karıncalar yaldızlı, yaprakları sararıp tepesi tozaklamış bir kamışın gövdesinden yukarıya dizilmiş, kamışın tozağına doğru çekiliyorlardı. Bir koskocaman sarı örümcek, bir karaçalıdan ötekine gerdiği bir kulaç genişliğindeki ağının köşesine sinmiş avını bekliyordu. Ağında hiçbir sinek yoktu. Ya ağını daha yeni kurmuştu örümcek, ya da düşenleri hemen yiyordu. Seyran orada durup bir an bekledi. Ağa bir sinek düşmüştü. Küçücük, ak bir sinek. Kocaman, yabanıl sarı örümcek köşesinden yıldırım gibi çıkıp sineğin üstüne atladı. Atlamasıyla birlikte de köşesine çekilmesi bir oldu. Küçücük sinek yerinde yoktu. Ağır ağır yola çıktı. Bok böcekleri önlerindeki yuvarlaklarını tozun içinden yukarıya doğru sürüyorlardı. Onları geçince çok sarı, başı da mavi bir küçük kuşla karşılaştı. Kuş sanki üç kere başının yöresine döndükten sonra çekti gitti. Kulaklarında incecik kanat şapırtıları kalmıştı. Kuş önünden uçuyor, bir çalıya konuyor. O yaklaşınca gene uçup biraz ilerideki bir çalıya tünüyordu. Karşıdan çok uzun bir toz direği geldi. Toz tutarak, dönerek, savurarak. Kuş bir ara tozların içinde kaldı. Onu gördü hemencecikle. Ardından da yitirdi. Az sonra toz direği gelip onu da içine aldı. Kasabaya doğru çekti gitti. Çayın kıyısında da söndü. Seyran kuşu bir süre göremeyince içine ağır, acı gibi sızlayan, yürek söken, ağı gibi bir acı çöktü. Sonra kuş geldi tam karşısında ince ince kanat çırparak uçtu. Seyran geriye döndü. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Öldürülmüşse eğer İnce Mehmet'in ölüsünü görmeyecek miydi? Az sonra akarsuyun kıyısındaydı. Yere oturmuş ayakkabılarını çıkarıyordu. Ayağa kalkıp karşıya geçti. Kuş da onunla birlikte uçuyordu. Karşıda azıcık durdu, bekledi. Hemen de gene kuşla birlikte geriye döndü. Gene bir an bekledi, gene döndü. Oradan geçenler o gün yıkılıncaya kadar uzun boylu, yanık tenli, ela gözlü, incecik bir kadının mavi başlı küçücük bir kuşla birlikte çayı durmadan bir o yana bir bu yana geçtiğini gördüler. Şaştılar ama buna bir anlam da veremediler. Gün suları kızartırken Seyran birden sudaki kendi suretini gördü. Başının sağında da bir karış yanından küçücük kanatlarını sallayarak o kuş uçuyordu. Nasıl olsa öldürülmüşse göreceğiz onun ölüsünü, değil mi küçük kuş diye yanındaki sarı kuşa sordu. Kuş kanatlarını uğundurdu. Kasabaya koşmaya başladılar. Seyran jandarma komutanlığını biliyordu. Sokaklarda vakit öldürmeden oraya vardı. Avlu duvarının berisinde öyle çok büyük bir kalabalık yoktu. Bir çocuk sürüsü, 30-40 kadar beyaz başörtülü kadın, 7-8 erkek oraya dizilmişler, kederli gözlerle komutanlık duvarının dibinde, sırtları duvara dayalı eşkıya ölülerine bakıyorlar, hiç de konuşmuyorlardı. Dalmışlar, gitmişlerdi. Gözlerini de ölülerden ayıramıyorlardı. Seyran da geldi, avlu kapısının önünde durdu. Kuş gitti, o antika mermer taşlardan birisinin üstüne kondu, cikilemeye başladı. Ortalığı burun direklerini kıran bir ölü kokusu almıştı. Bütün kasaba taşı toprağı insanıyla kokuyordu. Seyran yerinden bir türlü kıpırdayamıyor. Gözlerini kocaman kocaman açmış. Ta buradan İnce Mehmet'in ölüsünü tanımaya çalışıyor. Oraya gidip ölüleri yakından görmeye bir türlü cesaret edemiyordu. Zaman geçiyor, mermer taşın üstüne konmuş sarı kuş taşın üstünden kalkıyor, konuyor, vıcırdıyordu. Seyran ise bir türlü yerinden kıpırdayamıyordu. Kuş gene geldi, başının üstüne dönmeye başladı. O kadar yakınında dönüyordu ki başının kuş, kanatları neredeyse kulaklarına, burnuna çarpacaktı. Kuş gitti, gene mermer taşın üstüne kondu. Ne vıcırdıyor ne kanat çırpıyor, kabartma kadın başının yukarısında durmuş bekliyordu. En sonunda Seyran yavaş yavaş, dimdik, yüzü gerilmiş avlu kapısından içeriye daldı. Ölülere doğru yürüdü. Kuşun konduğu taşın yanından geçti, taşın üstündeki kadın başı kabartmasını gördü. Tıpkı kendisine benziyordu taştaki kadın. Öyle burnu düz, çenesi çukurdu. Ölülere yaklaşınca durdu. Nöbetçi jandarma ona yasak, burada ne işin var diyecekti. Seyran'ın yüzünü görünce sözleri ağzında kaldı, konuşamayıp olduğu yerde dikildi kaldı. Biraz daha yaklaştı. Hızla ölülere teker teker baktıktan sonra yüzü bir aydınlık sevinçle parladı. Gülümsemeye başladı. Onun sevinci orada durup kalmış jandarmaya da geçti. O da onunla birlikte gülümsedi. Seyran ölülerin yanından ayrılırken gülümsemekten utanarak gene gülümsüyordu. Avlu duvarının üstüne dizilmiş çocuklar da ona gülümsediler. Onun bu utanmış halini görünce kadınlar da, yaşlı erkekler de. Kadınlardan birisi sordu. "Bacım, bacım," dedi. "Seninki yok mu içlerinde? Çok kokuyorlar." Seyran iri, kapkara bir sevinç ışıltısına yanan gözlerini sevgiyle ona çevirdi. "Yok," dedi. "Yok, kurban oldum teyzem. Benimkisi içlerinde yok. Çok şükür yok. Çok da kokuyorlar." Peldir değen dizleri onu çekemeyip oraya oturdu. Sevinç gözyaşları dökmeye başladı. Kadınlar onun başına biriktiler. "Ağla kızım, ağla," diyorlardı. Ölüye yastan ağlamaktansa diriye sevinçten ağlamak. Ağlama kadınların yazgısıdır. Kokuyorlar. Sarı kuş üstlerinde dönüyor. Yukarılarda geniş altın sarısı halkalar çiziyordu. Seyran ayağa kalktı. Yeniyle gözyaşlarını sildi. "Sağlıcakla kalın analar, bacılar, kardeşler," diye mutlu mutlu söylenerek köye doğru yürüdü. Gün kavuşuyor, küçük kuş kimi zaman onun önünden gidip bir çalıya konuyor. Çalı da onu bekliyor, o gelince de uçuyordu. Kimi zaman da gelip başının ucunda bir süre dönüyordu. Seyran'ın kulaklarında küçücük kanat sesleri. "Küçük kuş, küçük kuş, Seyran sana da kurban olsun küçük kuş." Bölüm 9. Önce o bıyığı yeni terlemiş eşkıyanın anasıyla babası geldi. Ana oğlunun ölüsünü görünce çığlık atarak vardı, ona sarıldı. Baba susuyor, öyle kanı çekilmiş, sapsarı durmuş kalmış, boş gözlerle karısına bakıyordu. Jandarmalar anayı zorla oğlunun üstünden aldılar. İnce Mehmet'in ölüsünün biraz uzağına, duvarın dibine oturttular. Ananın sanki kanı kurumuştu, ondan da en küçük bir ses çıkmıyordu. Jandarmalar babayı alıp yüzbaşıya götürdüler. Bitişik odadaki Asım Çavuş babanın ifadesini alıyor, bir jandarma da daktiloyla yazıyordu. Bıyığı yeni terlemiş delikanlı, ekinlerine sığırlarını salıvermiş kapı komşuları pehlivanı vurmuştu. Pehlivan köyün baş belası birisiydi. Köyde herkese söver, herkesi döver, aşağılardı. Bütün köyün gözünü korkutmuş delikanlının anasını da ölümünden birkaç ay önce köyün ortasında, onun gözünün önünde ağzından burnundan kan getirinceye kadar dövmüş, kimse de ona ses çıkaramamıştı. Bu olaydan sonra bıyığı yeni terlemiş delikanlı iflah olmamış, insan içine çıkamamış, herkesten, her şeyden utanmış, yemeden içmeden kesilmişti. O gün bugündür başını kaldırıp da anasının yüzüne bakamamıştı. Evlerinde çok eskilerden kalma bir tabanca vardı. Onu almış uzaklara gidip tabanca denemişti. Tabancanın kurşunu kalın, yaş bir ağacın bir yanından girmiş öbür yanından çıkmıştı. Kocaman, Karadağ dedikleri cinsten toplu bir tabancaydı. Delikanlı tabancayı bir daha yanından ayırmamıştı. Pehlivanın sığırları onların ekinlerine aşağı yukarı her gün giriyor, bıyığı daha yeni terlemiş delikanlı da her gün koşarak gidiyor, tarlalarından pehlivanın sığırlarını çıkarıyordu. Bir gün pehlivanla karşılaştılar. Pehlivan ona bağırdı. Sen ne hakla benim sığırlarımı tarladan çıkarıyorsun? Sen bilmiyor musun ki benim sığırlarım hür ve serbesttir. Yarın atlarımı, eşeklerimi de sizin ekine bırakacağım. Delikanlı bir şeyler söyleyecek olmuş, pehlivan onu kaptığı gibi yere fırlatmış, ayaklarıyla yerdeki genci çiğnemeye başlamıştı. Delikanlı koltuğunun altındaki tabancayı çekememişti. İkinci gün atlar, eşekler, sığırlar doluşmuşlardı gene ekinlerine. Böyle giderse bütün ekin bitecek, onlar da tarladan bir buğday tanesi bile alamayacaklardı. Muhtara, köyün büyüklerine gittiler. Kimse pehlivanın sığırlarını durduramıyordu. Hayvanlar her gün tarlaya salıveriliyorlar. Delikanlı da her gün onları çıkarmaya gidiyor. Kemikleri kırılıncaya kadar dayak yiyerek geriye dönüyordu. Bir bayram sabahıydı. Herkes giyinmiş kuşanmış köyün alanında toplanmıştı. Delikanlı da giyinmiş kuşanmıştı. Bir yeni yetme kadar değildi. Daha çok bir çocuğa benziyordu. Kalabalığın karşısında durup şöyle bir baktıktan sonra ''Bana bak orospu avratlı pehlivan'' dedi. ''Korkak köpek'' gülüyordu. Pehlivan kalabalığın ortasından hışımla ona doğru atladı. Delikanlı usulca tabancayı çekti, soğukkanlı eli titremeden doğrulttu tetiğe bastı. Pehlivan havada bir perende attı, geldi ayaklarının dibine boylu boyunca serildi. Çocuk gene soğukkanlı tabancasına ne kadar kurşun varsa hepsini de pehlivanın üstüne boşalttı. Pehlivan her kurşunu yedikçe sırtı usulca kalkıp iniyordu. Sonra çocuk kalabalığa döndü. ''Kusura kalmayın, mübarek bayramınızı kana buladım. Hakkınızı helal edin, ben gidiyorum.'' dedi, çekildi gitti. Ne arkasından bir koşan, ne de ona bir tek söz söyleyen oldu. Sonra onun dağa çıktığı, daha sonra da Kara Osman çetesine girdiği duyuldu. Baba komutanlığın merdivenlerinde gene öyle donmuş, kanı çekilmiş uyur gezer indi. Oğlunun ölüsünü sırtladı, avlu kapısında bekleyen at arabasına götürdü. Sonra döndü, orada kala kalmış anayı aldı. Arabaya, oğlunun yanına koydu. Ova köylüklerinden olurlardı. Atları kırbaçladı. Onlar daha gitmeden kadın erkek bir köylü kalabalığı jandarma komutanlığının avlusunu doldurdu. Soldan üçüncü yanık yüzlü adam için gelmişlerdi. Bu eşkıyanın adı Ökkeş'ti. Tam 30 yıldır dağdaydı. 15 yaşından bu yana yol kesiyor, topladıklarının bir kısmını köylüsüne veriyordu. O hiç kimseyi öldürmemiş, bir ağanın işlediği bir suçu üstüne almıştı. Suçunu üstüne aldığı ağanın öldürdüğü de bir başka ağaydı ve ölen de öldüren kardeş gibiydiler. Öldürülen ağanın çok akrabaları vardı. Ökkeş hapiste bir ay bile kalsaydı kesinlikle öldürülürdü. Belki suçunu üstüne aldığı ağanın da yardımıyla hapisten kaçtı. Dağdan başka hiçbir yerde yaşayamazdı. Düşmanları o kadar güçlüydüler ki nerede olursa olsun onu bulup öldürürlerdi. Tam 30 yıl çeteden çeteye geçerek dağdan dağa kaçarak onların ellerinden kurtuldu. Dağa çıkar çıkmaz adını hemen değiştirmiş, başına kırmızı fesi giyer giymez adıyla sanıyla başka bir adam olmuştu. Bir çeteden çıkıp başka bir çeteye girişinde, bir dağdan öbür dağa geçişinde de ad değiştiriyordu. Köylülerden birisi yukarıya çıkıp Asım Çavuş'a ölüyü alacaklarını söyledi. Jandarmalar ölünün üstündeki silahları aldılar, Ökkeş'i de köylülere teslim ettiler. Onların arkasından da bir gelin geldi. 18 yaşlarında gösteren, uzun boyunlu, ceren gözlü, iyi giyinmiş, boğazına ta göbeğine kadar inen beşi bir yerdeler takmış, kirpikleri kıvırcık, güzel bir kadındı. Biraz hüzünlü, biraz da gülüyor gibi bir hali vardı. Kadın geldi soldan ikincinin, İnce Mehmet'in ölüsünün yanındaki ölünün önünde durdu. Bir tuhaf, uyur gibi başı önüne düşmüş eşkıyaya baktı kaldı. Yüzü hiç değişmiyordu. Jandarmalar onu oradan Asım Çavuş'a götürmeseler sonuna kadar ölüye bakıp duracaktı. Güzel gözlü kadın komutanın yanından indikten sonra geldi gene ölünün karşısına dikilip ona gözlerini kırpmadan bakmaya başladı. Bu eşkıyanın adı Kerim'di. Anavarza Ovası'nın verimli topraklarında büyük bir çiftliği vardı. Komşu çiftliğin oğlu karısının ırzına Akçasaz'ın bükünde zorla geçmişti. Kerim de adamı yakalamış, Anavarza Kalesi'ne çıkarmış, elini kolunu bağlamış, 3 gün 3 gece ona işkenceler yaparak öldürmüştü. Dışarıda Hamza dayının otomobili bekliyordu. İki adam geldi, Kerim'i aldılar, otomobile taşıdılar. Arkaya, koltuğa yerleştirdiler. Güzel gözlü kadın da öne, Hamza dayının yanına bindi. Ölü çok kokuyordu, şişmişti. İkindi üstüydü, 6 kişi geldi. Altısı da yepyeni lacivert giyitliydiler. Ayaklarında körüklü siyah çizmeler, bacaklarında da gene ceketin kumaşından külot pantolonlar vardı. Hepsinin başındaki de birbirinin tıpkısı fötr şapkalardı. Bıyıkları da birbirinin bıyığının tıpkısıydı. Kapkara, uzun ve uçları özenilerek vurulmuştu. Geldiler İnce Mehmet'in karşısında durup teker teker eğilip onun yüzüne baktılar. Dışarıda avlu duvarının ardında çocuklardan başka kimse kalmamıştı. Çocuklarsa kuşlar gibi duvarın üstüne çıkıp sıralanıp oturmuşlar, meraklı gözlerle eşkıyaların gelen alıcılarına bakıyorlardı. İnce Mehmet'in önünde durdular dedi birisi. Bunlar da İnce Mehmet'in akrabaları. Yok dedi en iriceleri yılık gözlü aşık Mustafa. İnce Mehmet'in hiçbir kimsesi yok. Onun bir anası vardı, onu da Abdi Ağa öldürdü. Yalancı. Ne yalanı? Biz geçen yıl onların köyüne yaylaya çıktık. Şişt, bakın sana be. Bunlar İnce Mehmet'in önünde durdular. Eğilip eğilip bakıyorlar. İnce Mehmet'in kimsesi yok da bunlar neci ya? Arkadaşları dedi aşık Mustafa. Lacivert giyitli 6 kişi hep birden yukarıya yüzbaşının yanına çıktılar. Biz geldik yüzbaşım dediler. Hoş geldiniz ya, ne istiyorsunuz? Kardeşimizin ölüsünü almaya geldik. İyi ya, gidin de alın. Önce Asım Çavuş'la konuşun. İçeriye bağırdı. Asım Çavuş, bir eşkıyanın daha sahipleri çıktı. Bu kokudan kurtulacağız. Bakalım yüzbaşım. Yüzbaşı lacivertli 6 kişiyi Asım Çavuş'un yanına gönderdi. Kim kardeşiniz? Kara Osman. Hangisi o? En baştaki don gömlekle kalmış olanı. Öteki eşkıyaların hepsi giyimli de bizimkisi neden böyle yarı çıplak? Vurduğunuzda böyle miydi? Silahı bile yok muydu? Böyle ayağı yalın başı kabak mıydı? O adamı, aşağıdaki iri yarı adamı söylüyorsunuz, o Kara Osman değil. Ya kim? İnce Mehmet. Ölünün kardeşleri öfkelendiler. Bizim kardeşimiz Kara Osman nasıl İnce Mehmet olur? Nasıl olmaz? 5 köyün halkı gördü. Hepsi de bu İnce Mehmet'tir dedi. Bizim kardeşimiz Kara Osman nasıl İnce Mehmet olur çavuşumuz? Asım Çavuş masasından fırlayıp birkaç adımda yüzbaşının karşısına geldi, dikildi. Olayı ona nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. O anda da alnı boncuk boncuk terlemişti. Ne var, ne oluyor Asım Çavuş? Bunlar İnce Mehmet'i istiyorlar. Neyi olurlarmış bunlar İnce Mehmet'in? Kardeşleri. Allah Allah. Asım Çavuş, Mehmet'in hiç kimsesi yoktu ki bunlar kardeşleri olsun. İnce Mehmet, İnce Mehmet değilmiş yüzbaşım. Yakinmiş diye ayağa fırladı yüzbaşı.